Kardeşler, bugün Pentekost Bayramı. Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. İyi ki aramızdasınız. Misafirler de görüyoruz. Sizler de hoş geldiniz, sefa getirdiniz. İyi ki buradasınız. Lütfen hemen ayrılmayın. İbadet zamanımız bittikten sonra aşağıda size çay kahve ikram etmek isteriz. Gelip bir çayımızı içmeden gitmiş olmayın. Sohbet ederiz seve seve. Bugün Pentekost günü, Pentekost Bayramı. İlginç bir günde yaşıyoruz. Yahudiler bayram kutluyor, Müslümanlar bayram kutluyor, Hristiyanlar bayram kutluyor. Yahudi ve Hristiyan geleneğinin birbiriyle bağlantılı bir noktası var. Pentekost o anlamda çok büyük bir anlam ifade ediyor bizim için. İbranice adıyla Şavot, Şavuot, Grekçe adıyla da Pentekost olarak geçen bu ifade aslında basit tabirle anlatacak olursak 50 anlamına geliyor. Yani 50 ne demek, nereden çıktı bu 50? Fısıh bayramı biliyorsunuz. O da bir kurban bayramıydı. Fısıh bayramında insanlar ne yapıyordu? Rab'e sunular sunuyordu, kurbanlar sunuyordu. Ve o bayramdan 50 gün sonra 50. gün kutlanan bir bayram da Pentekost'tu. İbrani takviminde de, Eski Ahit'te de, Yahudi şeriatında da kutlanması gerektiğiyle ilgili bilgiler geçiyor. Ve o bayramı anlatmak için Pentekost kelimesi kullanıyor. Ve bu bayram diğer tabirle hasat bayramıdır. Hasatların da toplandığı, ilk ürünlerin de toplandığı ve Rab'e sunulduğu bir bayramdır. Tevrat'ın Leviler kitabında okuyoruz. Leviler 23. bölüm 15-16. ayetler şöyle diyor. Şabattan sonraki gün sallamalık demeti götürdüğünüz günden başlayarak tam 7 hafta sayın. 7. Şabattan sonraki güne kadar 50 gün sayın, o gün Rab'e yeni tahıl sunusu sunacaksınız. Yani bir nevi, Amerikalı kardeşlerimiz iyi bilir, şükran bayramına benziyor. Rab'e şükretmek için o gün ellerinde olanları Tanrı'ya sunuyorlar, feda ediyorlar, kurban ediyorlar aslında. Fakat sadece ilk hasat değil, çok daha önemli olan şey şu ki Pentekost'un esas büyük anlamı ve Hristiyanlıkla yakından ilgisi olmasının sebebi de bu. Yahudi geleneğine göre bugün yasanın, Tora'nın, Tevrat'ın verildiği gündür. Tanrı'nın Musa'ya bunu verdiği, yasayı Musa'ya vahyettiği gün olarak kabul ediliyordu ve çok eski bir bayramdır. Elçiler tarafından da kutlanan bir bayramdır. Hatta Elçilerin İşleri 20. bölümü hızlıca açacak olursanız orada 16. ayette şöyle bir şey okuyoruz. Bu sadece dipnot olarak. Pavlus Asya ilinde vakit kaybetmemek için Efes'e uğramamaya karar vermişti diyor. Pentekost günü Yeruşalim'de olabilmek umuduyla acele ediyordu. Pentekost gününe önem veriyordu. Orada olmak, o bayram sevincini kardeşleriyle birlikte yaşamak istiyordu aslında. Peki biz Hristiyanlar için Paskalya'dan 50 gün sonra kutlamış olduğumuz, biliyorsunuz bundan 50 gün önce tarih verebilirim o zaman, Paskalya Bayramı'nı kutladık. Paskalya Bayramı nedir? İsa Mesih'in ölümden dirilişi. İsa Mesih'in dirildiğine iman ediyoruz. Ölüp dirildiğine iman ediyoruz. Ve onun ölümden dirilişini kutladık değil mi birlikte? Ve bu bayramdan 50 gün sonra Yeni Ahit'te Elçilerin İşleri kitabında görüyoruz ki kutsal ruh imanlıların üzerine kalıcı olarak dökülüyor. Nefeş, ruah, Rabbin ruhu imanlıların üzerine bir mühür olarak kalıcı olarak iniyor. Yeni bir şey miydi? Bu şekliyle yeni bir şeydi. Çünkü daha önce Rabbin ruhu Davut peygambere, diğer birçok peygambere ne yapılmıştı? Türlü dönemlerde, çeşitli zamanlarda gelmişti. Ama herhangi bir günahta, herhangi bir problemde, Tanrı'ya bir nevi isyanda ya da şüphede ya da düşüncelerde bir karışıklıkta kutsal ruh ne oluyordu? Onların üzerinden ayrılıyordu. Rabbin ruhu o kötülük içerisinde kalmıyordu. Varlığını, yüceliğini aslında geri çekiyordu onlardan. Bir nevi onların yaptıklarını onaylamadığını, onlarla birlikte olmak istemediğini gösteriyordu bu şekliyle. Ama sonra lütuf çağı dediğimiz bir çağ başladı ki İsa Mesih hizmetine başlarken, görevine başlarken hatırlarsanız tapınakta eline kutsal yazılar verildiğinde açıp okuduğu bölüm neydi? Rabbin ruhu üzerimdedir çünkü o beni yoksullara müjdeyi duyurmak için meshetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlerin gözlerinin açılacağını ve Rabbin lütuf yılının ilan edilmesi için beni gönderdi değil mi? ve görevini resmi olarak başlatmış oluyor. Ama en önemlisinin altını çizmek istiyorum. Rabbin lütuf yılı, Rabbin lütuf dönemi. Tanrı İsa Mesih'in ölümden dirilişiyle halkının günahlarını bir anlamda o an artık cezalandırmadı. Lütfetti, tövbe için daha çok fırsatlar verdi ve İsa Mesih'e gelmeleri için hayatlarında hiç olmayacağı lütuf çağını başlatmış oldu. Çok büyük bir berekettir aslında. Eski ahiti okuduğumda, Tevrat'ı okuduğumda şey diyorum, gerçekten büyük bir lütuf altındayız. Gerçekten Rabbin merhameti altındayız. Çünkü hiçbir insanın gücü yok ki o yasaları yerine getirsin. Hiçbir insanın gücü yok ki şeriatı dört dörtlük yerine getirsin. Ve şeriatın kuralı, özelliği de şudur, pek sevmeyiz ama bir yasayı çiğnersek bütün şeriatı çiğnemiş sayılırız. O yüzden hangi birimiz şeriatla kurtulabileceğini iddia edebilir? Hangi birimiz şeriatı yaparak Rabbin huzuruna kavuşabileceğine inanabilir? Hangi birimiz Adem ve Havva'nın bir günah yüzünden onun huzurundan kovulmuş olmasını düşünmez de kendi sevaplarımızla onun huzuruna çıkabileceğine inanabilir? Mümkünatı yok. Adem'i ve Havva'yı bir günahı için esirgemeyen Rab hiçbirimizi esirgemez. Onun yanına günah barınamaz. Onun yanına kötülük yaklaşamaz. Çünkü Rab kutsaldır, kutsaldır, kutsaldır, değil mi? Yasanın verildiği günde onun yüceliğiydi. Onun kutsallığıydı. Yasa geldiğinde halk tir tir titriyordu, değil mi? Çünkü Rab'in görkemini gördüklerinde dizlerinin bağı çözülüyordu. Herkesin. Rab'in görkemiyle karşılaşıp da onun önünde dizlerinin bağının çözülmediği kul yoktur. Herkes ölü gibi ayaklarının dibine yığılıyor. Onun yüceliğini, onun görkemini, onun lütfunu gören herkes kendi kirliliğini fark ediyor ve diz çöküyor, secde ediyor. Ben günahkara merhamet et diye Rab'e yaklaşmaya başlıyor, değil mi? Ve baktığımızda kutsal ruhun verildiği gün olan işte bu Pentekost günü arasında büyük bir bağ görüyoruz. Neden büyük bir bağ görüyoruz? Çünkü Rabbimiz verdiği antlaşmayı daha sonra bir lütuf antlaşmasıyla aynı gün verdi. Aynı zamanda verdi. Kilisesini o yasanın başladığı zamanla aynı zamanda başlattı ve bunun hiçbir tesadüf değildi. Rab'in önünde hiçbir şey tesadüf değildir. Rab'in planlarında hiçbir şey tesadüf değildir. Kesinlikle her şey bir amaç için vardır. Biz bazen kendi küçük dünyamızda haşa haşa Allah'ın bilgeliğini sorguluyoruz. Onun yaptıklarını sorguluyoruz. Neden bu benim başıma geldi? Neden bu ülkemin başına geldi? Neden bu sıkıntıları yaşıyorum diyoruz. Evet, haklı tepki olarak ilk başta belki onu söylüyoruz. Ama bunu her söylediğimizde şunu hatırlayalım. Rabbin lütfu, Rabbin yüceliği, Rabbin yaptıkları, Rabbin planları, Rabbin bu dünya için hazırladıkları bizim o küçük dünyamızdan çok daha büyüktür. Bizim o küçük dünyamızdan çok daha önemlidir. Çok daha değerlidir. Ve daha da hikmetlidir, bilgedir. Neden? Çünkü biz yarını bile tahmin edemezken Rabbimiz zamanın üstünde bir Rab'dir. Rabbimiz dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır. Geleceği bilir, geleceği görür. Ve geleceği Rab'den başka da kimse bilemez. O yüzden bunların hepsini ne yapıyor? Gerçekten muazzam bir tasarıyla bize veriyor. Muazzam bir uyum içerisinde kullarına sunuyor. İncil'in Elçilerin İşleri 2. bölümde az önce Batuhan okudu, gördüğümüz üzere İsa ne yaptı? Havarileri ve diğer Mesih takipçileri Pentekost'u kutlamak için geldiklerinde aslında vaadini yerine getirmiş oldu. Yeruşalim'de elçiler ve Mesih takipçileri ve birçok Yahudi tabii ki o gün bayram kutlaması için oradaydı. Ve birlikte bir araya geldiklerinde bir evde bulunuyorlardı. Artık nasıl bir kutlama yapıyorlardı, ne yapıyorlardı? Büyük ihtimalle sabaha kadar Tora'yı, yasayı okuyordu o dönemki Yahudiler. Ve o şekilde Rab'e yücelik veriyorlardı, dua ediyorlardı. Tora'nın, yasanın değeri için Rab'e şükrediyorlardı. Yani sabahlara kadar birlikte eski ahit okunurdu, Tevrat okunurdu. Ve Elçilerin İşleri 2.14'te az önce okuduğumuz yerde şöyle bir şey görüyoruz. Bunun üzerine yani orada 11'ler bu toplanma esnasında tam o anda gökten rüzgarın esişini andıran bir ses geldi diyor. Özür dilerim, 14 dedim, 4. ayette. İmanlıların hepsi kutsal ruhla dolmaya başladılar, doldular diyor. Ve bu olduğunda 3. ayette şunu görüyoruz. Ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi. Ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. O ses, o rüzgar, o artık çıkan her neyse biz bilmiyoruz, görmedik. Ama görüyoruz ki o sırada Yeruşalim'de dünyadan gelen birçok Yahudi vardı, bir diaspora vardı. Bayram için bir araya gelmişlerdi. Ve ne diyor? Sesin duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplandı. Ses o kadar güçlüydü ki ne yaptılar adamlar? Kendi kutlamalarını bir tarafa bıraktılar. Bu evde bir şey oluyor. Oraya üşüştüler. Binlerce binlerden bahsediyoruz. Basit bir sayıdan değil. Çünkü sadece Petrus vaaz ettiğinde az önce okurken gördük. 3000 kişi iman ediyor. 3000 kişi Rab'bin sözüne kulak asıp tövbe ediyor aslında. Ve baktığımızda ateşten dillere benzer bir şeyler orada bulunan herkesin ne yapıyor? Üzerine iniyor. Hepsi o zaman kutsal ruhla doluyorlar ve bilmedikleri dillerde konuşmaya başlıyorlar. Öyle ki ne görüyoruz? İncil'in aktardığına göre orada bulunan herkes, dünyanın dört bir yanından ibadet için gelen imanlılar, imanlı olmayanlar, kendi dilinin konuşulduğunu işitmeye başladılar. Bazen gülüyorum o listeyi okurken, Batuhan okurken de hafif bir gülümseme oluştu. Yani şu an Türk'ü, Kürt'ü, Ermenisi, Yahudisi, Yunan'ı, Lazlı Çerkezi bir araya toplamak mümkün değil. Yani o orada bir şeyler olur mutlaka. Ortalık fena karışabilir. Niye? Çünkü sorunlar var değil mi? İnsanların arasında, ırkların arasında, milletlerin arasında. Ama Rab bir araya toplarsa hiçbir millet birbirine efendilik taslayamaz. Hiçbir millet kendisini diğer milletlerden üstün göremez. Ve her millet şunu bilir ki biz Rab'in kullarıyız. Bizim sadece onun önünde alçalmamız gerekiyor. Bizim sadece kulluğumuzu bilip onun önünde secde etmemiz gerekiyor. Bahsettiğimiz bu tartışmaların hepsi geçicidir ama Rabbimiz sonsuza dek kalıcıdır. Türkler de yok olacak, Kürtler de yok olacak. Lazlar da yok olacak, Çerkezler de. Bu dünyadan bahsediyorum. Biz milliyetle yaratılmadık değerli dostlar. Hatta az sonra bahsedeceğim, milliyetlere yayılmamız, milletlere ayrılmamızın nedeni de Allah'ın isyanımızdı. Ne yaptık? Yaratılış 11. bölümde Babil Kulesi'nde insanlar Allah'a boyun eğmek, secde etmek yerine kendi tahtlarını ondan yükseğe çıkarma arzusuyla bulmaya başladılar. Bu bir perestliktir. İnsanın egosu, kendini yüksek görmesi, kendini büyük görmesi. Ve o zaman ne okuyoruz Yaratılış 11. bölümde? Rab Allah dedi ki, onların inip dillerini karıştıracağım ve dünyanın dört bucağına bunları dağıtacağım. Milletler oluşmaya başladı. Halklar oluşmaya başladı. Ama Pentekost gününde tam tersini görüyoruz. Rab'in dağıttığı bu milletler onun adıyla toplandığında büyük bir bereket geliyor. Pentekost gününde o odada dediğim gibi ya gülünecek gruplar bir aradaydı gerçekten. Partlar, Medler, Elamlılar, Mezopotamya'da da Yahudiye, Kapadokya, Pontus, Pamfilya buradan da gitmişler bakın. Mısır, Libya, Kirene, Giritliler, Araplar, onlar, bunlar yani her yerden millet gelmiş. Ve hepsi ana dillerine doğdukları ülkeler İbrani konuşmuyorlardı büyük ihtimalle. O memlekette ne konuşuluyorsa onu öğrenmişlerdi ana dille. Belki İbranice öğrenmişlerdi, bilemiyoruz. Şu an sağda solda farklı ülkelerde yaşayan kişilerin kiminin olduğu gibi. Ama görüyoruz ki kutsal ruh geldiğinde hepsi kendi dilini işitiyor. Geldiği memleketin, geldiği milletin dilini işitmeye başlıyor. Ve görüyoruz ki Tanrı kendi adıyla toplanan ulusların birbirini anlamasını sağlıyor. Kendi adıyla toplanan ulusların birlikte bir anlamda aynı dili konuşarak huzuruna yaklaşmasını sağlıyor. Bugün burada da bol bol yerden misafirler var gördüğüm kadarıyla. Yani Bulgaristan'dan var, Antep'ten var. Hoş gelmişsiniz, sefa getirmişsiniz. İzmir'den var yanlışım yoksa ya da buraya yerleştiniz mi bilmiyorum. Başka var mı başka yerlerden gelen? İstanbul'dan var. Az önce tanıştık. Hoş geldiniz. O Asya'da gelmiş. Hoş geldin. Amerika'lardan da gelmişler. Yani Bizi bir araya getiren şey Rabbin sevgisidir. Dışarıda sorunlarımız olabilir. Dışarıda İzmir Antalya kavgası yapabiliriz. Dışarıda içli köfte Antep'indir, Adana'nındır, Diyarbakır'ındır kavgası da yapabiliriz. Ama Rabbin huzuruna geldiğimizde onun sevgisi bizi birleştiriyor. Rabbin huzuruna geldiğimizde bahsettiğimiz ayrılıklar bereket getirmeye başlıyor. Ve birbirimizle umarım alınmıyoruz ama şakalaşabiliyoruz, takılabiliyoruz. Bu dört bir yandan gelen imanlılar kendi dilleriyle konuşulduğunu işittiğinde dışarıdan gelen kimler vardı? İmanlı olmayanlar vardı. Ve tabii ki etkilendiler, şakalar yaptılar. Kimileri alay etti, kimileri iman etti. Bazıları onları sarhoşlukla suçladı. Hatta saat daha sabahın 9'u diye, ya ne sarhoştu, saat daha sabahın 9'u hadi sarhoş olsa belki ilerleyen bir saatlerde olur ama. Bu olay neydi? Petrus ayağa kalkıyor. 11'lerle birlikte öne çıkıyor ve diyor ki, ey Yahudiler ve Yeruşalim'de bulunan herkes, diğer uluslardaki kişiler, bu durumu size açıklayayım, sözlerime kulak verin. Bu gördüğünüz peygamber Yuhayl aracılığıyla bildirilen bir olaydır diyor. Ve o olayı ne yapıyor? Okumaya başlıyor Yuhayl kitabından. Yuhayl 2. bölümde bunu görüyoruz kardeşler. 28-32 ayetlerinde. Son günlerde diyor Tanrı, bütün insanların üzerine ruhumu dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaktır. Gençleriniz görümler, yaşlılarınız düşler görecek. O günler kadın erkek kullarımın üzerine ruhumu dökecek. Onlar da peygamberlik edecekler. Yukarıdan gökyüzünde harikalar yaratacağım. Aşağıda yeryüzünde belirtiler. Kan, ateş ve duman bulutları görülecek. Rabbin büyük ve görkemli günü gelmeden önce güneş kararacak. Ay kan rengine dönecek. O zaman Rabbi adıyla çağıran herkes kurtulacak. Ve o zaman ne yapıyor? Orada bilmeyenlere, İsrailoğullarına özellikle, diyor ki, ey İsrailliler, çarmıha geldiğiniz Nasır Aleyhisselam hem Rab hem Mesih olmuştur. Sizin bahsettiğiniz bu olay aslında Tevrat'ta yazan peygamberlik sözlerinin yerine gelmesidir. Şu anda büyük bir mucizeyi yaşıyoruz aslında. Düşünsenize, Rabbin sözlerini okuyoruz. Henüz yerine, ki bu Yuhayl kitabında henüz yerine gelmemiş şeyler de var bakın. Güneş kararmadı, ay kan rengine dönmedi, henüz göksel güçler sarsılmadı. Matta 24. bölümde İsa Mesih'in son günlerle ilgili söylediği birçok şey bile henüz gerçekleşmedi. Birçok şey gerçekleşse de birçok şeyi hala bekliyoruz. Ve şu an bu şeylerin olduğunu düşünelim. Tabii ki bazıları korkunç, belki düşünmek bile istemeyiz. Ama bazı şeyler olduğunda ne yaparız? Rabbin sözü yerine geldiğinde. Rabbin yüzlerce, binlerce yıl önce söylediği şeyler şu anda olmaya başladığında ne düşüneceğiz? Ne yapmaya başlayacağız? Büyük ihtimalle bir iki tepki veririz. Ya çok seviniriz, ya çok korkarız, ya da ağlamaya başlarız. Biraz daha zamanımız da olsaydı, çoluğu çocuğu büyütseydik, işte torunumu görseydim, her zamanki dünyasal dertlerimizle uğraşmaya devam ederdik değil mi? Orada bulunan bazı kişiler, az önce bahsettiğim gibi, bu olayı yaşayanları sarhoşlukla suçladılar. Onlarla alay ettiler ama Petrus onlara bunun ne anlama geldiğini harika bir şekilde açıklıyor değil mi? İnsanlara oradaki durumun aslında inandıkları kitaptan, Tevrat'tan peygamber Yuhayl'in müjdelediği sözlerin yerine gelmesi olduğuyla ilgili konuşmaya başlıyor. Ve bu olay tam olarak yüzlerce yıl önce Yuhayl tarafından, dediğim gibi, henüz elçileri tanımayan bir kişi tarafından yazılmıştı. Elçilerden haberdar olmayan bir kişi tarafından aktarılmıştı. Beklenen kutsal ruh artık herkesi doldurmuştu. Ve Tanrı'nın sözünde belirttiği gibi kutsal ruh üzerlerine dökülmüştü. İmanlıları güçlendirmek için. Yaşanan bu olay bir sürpriz veya olağanüstü bir tecrübe gibi, evet belki, ama İsa Mesih'in havarileri tarafından bilinmeyen bir olay değildi. Elçiler evet şaşkınlıkla tepki vermiş olabilirler ki Petrus aslında şaşırmamış. O an belki heyecanlanmış olabilirler. Ama biliyorlardı. Ha, şu anda İsa'nın bize söylediği şey oluyor. Çünkü İsa Mesih bakın ne söylemişti. İsa Mesih çağrıma gelirmeden önce öğrencilerine kutsal ruhun gelişinden ve amacından bahsedip şunu söylemişti. Açmak isterseniz eğer Yuhanna 16. bölümde. Size gerçeği söylüyorum. Benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem yardımcı size gelmez ama gidersem onu size gönderirim. O gelince günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda dünyayı suçlu olduğuna ikna edecektir. Günah konusunda çünkü bana iman etmezler diyor İsa. Doğruluk konusunda çünkü babaya gidiyorum artık beni görmeyeceksiniz. Yargı konusunda çünkü bu dünyanın egemeni iblisti, yargılanmış bulunuyor diyor. Size daha çok söyleyeceklerim var ama şimdi bunlara dayanamazsınız. Ne var ki o, yani gerçeğin ruhu gelince sizi bütün gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak, yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. O beni yüceltecek çünkü benim olandan alıp size bildirecek. İsa bunları söylediğinde elçiler belki tam olarak anlamıyordu. Ya acaba ne demek istiyor? Bazıları soru sormaya bile çekiniyordu belki. Bazıları bir anlam çıkarmaya çalışıyordu. Ama sonra ne oldu? Elçilerin işleri 1. bölümde bakın İsa unutmadı. Yuhanna 16'da söylediği sözleri elçilerin işleri 1.8'de tekrarlıyor. İsa göğe alınırken şunu okuyoruz elçilerin işleri 1.8'de. Ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız diyor öğrencilerine. Yeruşalim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. Rabbin sözü, mesajı nettir. Kutsal ruh üzerinize inecek, güç alacaksınız ve benim tanıklarım olacaksınız. Aynı zamanda Matta 28. bölümde yine ayrılmadan önce öğrencilerine ne demişti? Gidin bütün ulusları öğrencim olarak yetiştirin, onları baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla vaftiz edin. Size uymayı buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. Havariler her ne kadar bunları bilse de bu olayların tam olarak nasıl gerçekleşeceğini bildiklerini söylemek zor. Büyük ihtimalle onlar da merakla bekliyordu. Ne olacağını düşünüyordu dediğim gibi. Ama bu olayla birlikte fark ediyor musunuz? Petrus ve 11'ler diğerleri ayağa kalkıyorlar. Büyük ihtimalle okumuyoruz burada ama hayal edebiliriz. Birbirlerine heyecan içinde Rabbin dedikleri yerine geliyor diyorlar. O zaman Petrus'la birlikte yanaşıp ne diyorlar? Ey İsrailliler, gelin size açıklayalım Rabbin sözlerini. Şu an düşman olduğunuz Rab sizin aranızda mucizeler yapıyor diyorlar. Ve o zaman müjdeyi anlatmaya başlıyorlar. Bu olayla birlikte öğrenciler aslında artık yepyeni bir yaşam şekline ve göreve başlamış oluyorlar. Neden? Çünkü önceki yaşamlarında her biri korkak insanlardı. Her biri kaygılı insanlardı. Her birinin sıkıntıları vardı. Her birinin bir anlamda ekmek kavgası vardı. Nasıl yaşayacağız, nasıl geçineceğiz, nasıl geleceğimizi hani garanti altına alacağız, nasıl ilerleyeceğiz, kaygılarımızdan nasıl kurtulacağız, cesaretsizliğimizi nasıl yeneceğiz, ihtiyaçlarımız nasıl karşılanacak. Ama kutsal ruhtan sonra, kutsal ruh onların üzerine geldikten sonra bütün kaygıları değişiyor. Tek bir kaygıları oluyor, Rabbin sözünü duymak. Tek bir kaygıları oluyor, daha fazla insanın kurtulması, tövbe etmesi, gerçeği bilmesi. Tek bir kaygıları oluyor, müjdeyi gerçekten doğru anlatmak. Başka bir kaygıları kalmıyor şimdi. Balık tutma dertleri bir tarafa kalıyor aslında. Bahsettiği üzere İsa'nın mesajına kulak vermek Petrus'un ve dünyanın dört bucağına tanık olmak için Rab o gün büyük bir şey başlatıyor. Kiliseyi başlatıyor. Kilise 2000 yıldır bu misyonla aynı görevle aslında ilerliyor. Müjdeyi bütün yaratılışa vaaz etmek için. Müjdeyi bütün yaratılışa, bütün uluslara duyurmak için. Amin. Bu her Mesih imanlısına verilmiş bir görevdir. Bir tanıklık diyoruz biz buna. Hayatımızda olanı biteni, Tanrı'nın bizdeki işlerini, bizi değiştirme, düşüncemizi değiştirme şeklini diğer insanlara anlatmak. Elçiler tehdit edildiler bunu yapmasınlar diye. Ama verdikleri cevap neydi? Biz işittiklerimizi, gördüklerimizi anlatmadan yapamayız. Siz söyleyin, Tanrı'nın önünde sizin mi sözünüzü dinleyelim yoksa Tanrı'nın mı sözünü dinleyelim? Çünkü Tanrı'nın sözünü dinlemek, insanların sözünü dinlemekten daha önemlidir. Ve bu korkak adamların yöneticilere nasıl meydan okuduğunu görüyoruz. Bu korkan insanların ölüme nasıl meydan okuduklarını görüyoruz. Bu olayın gerçekleşmesinden hemen sonra Petrus'un verdiği güçlü vaaz, o tanıklık Tanrı'nın nasıl çalıştığının en yakın şahididir. Unutmayın, Petrus İsa'yı çok kez inkar etti. Unutmayın, Petrus canını kurtarmak için, aşağılamak için söylemiyorum, yanlış anlamayın ama bir hizmetçiden bile korktu, küçük bir kızdan bile. Dedi ki ben onunla değildim, ben o adamı tanımıyorum. Ama şimdi ne yapıyor? Bir parmağıyla onu yok ettirebilecek bir topluluğun önünde onlara karşı konuşarak diyor ki bu adam bizim tek kurtarıcımız, beklenen Mesih'in kendisidir. Bunu ancak Rab yapabilir. Bu cesareti ancak Tanrı verebilir. Ve unutmayın kazanacakları hiçbir şey yoktu. Tek kazanacakları şey ölümdü, o da çok karlı bir alışveriş değildi muhtemelen. Ve baktığımızda elçilerin işleri ikinci bölümde kutsal ruhu almaya çağırıyor değil mi onları? Gelin, siz de bu merak ettiğiniz kutsal ruhu alın. Gelin, siz de tövbe edin ve Rabbin vermek istediği bol yaşama tanık olun, ortak olun. Ve elçilerin işleri ikinci bölümde görüyoruz ki orada bulunanlardan yaklaşık 3000 kişi Petrus'un sözlerine kulak veriyor. Yüreklerine adeta hançer saplandı diyor. Çünkü kutsal ruh, Rab'in ruhu onları gerçekten ikna ediyor. O zaman korkmaya, o zaman tövbe yolu aramaya başlıyorlar. Ne yapabiliriz diye soruyorlar. İman edin, tövbe edin diyor Petrus. Her biriniz vaftiz olun. O gün 3000 kişi Rab'in topluluğuna katılıyor. O gün 3000 kişi tövbe ediyor. Hamdolsun ki geçen pazar bizde de 3000 kişi olmasa da 21 kişi. Çok az bir rakam ama iman ettiler ve vaftiz oldular. Onlara tanık olmak bizim için çok değerliydi. Yani Rab'in sözüne boyun eğip tövbe edip gerçekten Tanrı'nın egemenliğine giren insanları görmek bu hayattaki en büyük sevincimiz. Başka bir kaygımız yok. Birisi tövbe edince, birisi Hristiyan olunca bana sevaplar yazılıp durmuyor. Böyle bir şeyim de yok benim. Ama ne için seviniyorum? Birinin de dediği gibi müjdeyi duyurmak, bir dilencinin başka bir dilenciye ekmeği nerede bulduğunu söylemesidir. Ben açtım kardeşim, ekmek bulamıyordum. Ekmeği nerede bulduğumu söylemek için başka bir dilenciye gidiyorum bir anlamda. Bunda herhangi bir kazancımız yok. İstiyoruz ki onlar da yaşasın. İstiyoruz ki onlar da bulsun. Ve bu gerçek hem Tanrı'nın harika işlerini gösteriyor, hem de vaat edildiği gibi kutsal ruh aracılığıyla güçle dolan öğrencilerin hayatının değişimini gösteriyor. Amin. Tanrı, değerli dostum, bizi olduğumuz gibi çağırır. Ne olursan ol gel der. Ama olduğumuz gibi bırakmaz. Bizden değişim bekler. Kutsal kitap diyor ki düşüncelerinizin yenilenmesiyle değişin. En başta düşüncelerimizi değiştirmemizi ister. En başta yüreğimizi değiştirmemizi ister. Ve o zaman zaten eylemlerimize yansıyan bir değişim olur. Maalesef toplumumuzda ve bu dünyada genel kanı şudur. Ben bir dindar olayım ama yüreğimde bir değişim olmasın, düşüncelerimde bir değişim olmasın. Sadece ibadet edeyim. Kusura bakmayın böyle bir düşüncedeyseniz, isterseniz hiçbir pazarı kaçırmayın. Buraya gelmek sizi kurtarmayacak. İstediğiniz hiçbir ibadeti kaçırmayın. Buraya gelmek sizi kurtarmayacak. Sadece ve sadece düşüncede, yürekte, ruhta tövbe edip, Rab'e secde edip, ona iman etmek, hayatımızı değiştirmek, onun lütfu gelince bizi kurtaracak. Başka şeyler sadece bizim çabamız olur. Hatta gönülsüz çabamız, isteksiz çabamız. İsa böyle ibadet edenleri sıkça kınadı. Ne dediğinizi bilmeden yapıyorsanız bir anlamı yok dedi. Ne söylediğinizi bilmeden söylüyorsanız putperestlerden bir farkınız yok dedi. O yüzden Tanrı'yla ilişki mi istiyoruz? Gerçekten Yaradanımızla mı olmak istiyoruz? Yoksa sadece öğrendiğimiz bir şeyi tamam deyip yaşamak mı istiyoruz? Kusura bakmayın, Hristiyanlık böyle bir yaşam değil. Değişime çağrıldı. Değişmeye çağrıldı. Ve en önemlisi tövbe etmeye çağrıldı. Ki yönümüzü çevirelim bu dünyadan ve gerçekten Rabbin neyin hoşnut ettiğini ayırt edelim. Tüm bunlara baktığımızda hasat bayramında Tanrı'nın yasasının verildiği, Tevrat'ın verildiği günde olması sizce tesadüf mü? Tanrı bir şeyleri değiştirmek için o gün harekete geçti. Tanrı bir şeyleri sarsmak için o gün atağa kalktı bir anlamda. İncil'in İbraniler bölümü 8-10 ayetinde dediği üzere bu Tanrı'nın yasasının inananların zihnine, inananların yüreğine yerleştirilmesidir, yüreklerine yazılmasıdır. İsa Mesih'in kusursuz kefareti kurbanı aracılığıyla gönderilen kutsal ruh kardeşler, Tanrı'nın halkıyla yapmış olduğu yeni antlaşmada kutlanması gereken gündür. Kutsal ruhun bizlere verilmesi gerçekten Tanrı'ya şükretmemiz için çok önemli bir gündür. Hamdolsun ki Rab lütfuyla bizleri kurtardı ve esenlikle doldurdu. İyi ki lütfuyla kurtardı, iyi ki merhametiyle kurtardı. Çünkü bizim yapacağımız hiçbir şey gerçekten günahlarımız için bir kefaret olamaz. Düşüncelerimiz için bir kefaret olamaz, zihnimiz için bir kefaret olamaz. Buradaki hiçbir insanı tanımıyorum ki gönül rahatlığıyla desin ki zihnimi projektöre bağlayın, her şeyi izleyin. En başta ben, hiç kimse kabul etmeyecek bunu. O yüzden Rab'be yaklaşalım. Kendi gücümüze değil, Tanrı'ya güvenelim. Ona secde edelim, ona boyun eğelim. Bu mucizevi olay gerçekleştiğinde elçilerin hizmeti ve Hristiyanlığın yayılışına tanık oluyoruz. O zaman gerçekten İsa'nın dediği gibi müjde ne oluyor? Yeruşalim'de, Yahudiye'de, Samiriye'de ve bu insanlar nereye gittiler? Pamfilya'ya gittiler, Asya'ya gittiler, Arabistan'a gittiler, Hindistan'a gittiler. Dünyanın dört bucağına yayılmaya başlıyor. İsa'nın dediği şey adım adım bakın nasıl gerçekleşiyor. Adım adım nasıl yerine geliyor. O günden beri değerli kardeşim kutsal ruh yürekleri tutuşturdu. Yürekleri değiştirdi, dünyayı değiştirdi ve değiştirmeye de devam ediyor. Devam da edecek. Kutsal ruh yaratır. Kutsal ruh her şeyi olması gerektiği hale getirir. Kutsal ruh her birimize yön verir. Dünyayı doğru yola sevk etmek için konuşur. Bugün de aynı kutsal ruh kardeşim bize bir çağrı yapıyor. Bizi daha ileriye gitmeye çağırıyor. Bizi içten dışa değişmeye, dönüşmeye çağırıyor. Bizi şekillendiriyor. Ve dünyanın Mesih'e dönmesi, değişmesi için bizi ne yapıyor? Aslında dışarıya yönlendiriyor. Önce içeriye yönlendiriyor, sonra dışarıya yönlendiriyor. Peki bizler Pentekost günü gerçekleşen bu olaya baktığımızda, elçilerin işleri ikinci bölümde, cevap verenlerden hangisi olacağız? Hamdolsun ki Mesih'e yürekten iman ettiysek cevap veren tarafımız belli. Biz Rab'e yaklaşmak istiyoruz. Ama İsa Mesih'e iman etmeyenler de eminim vardır aramızda. Onlar gibi gerçekten elçilerin işleri ikinci bölümde gördüğümüz kişiler gibi ya bunların inancı saçmalık diye alay mı edeceğiz? Yoksa gerçekten Tanrı'nın mutlak gücü ve mesajı karşısında samimi bir şekilde gel yarab ben nasıl büyüdüm, nasıl şekillendim, önemli değil, sen bana gerçeğini göster diye dua mı edeceğiz? Önemli olan şey budur. Değerli kardeşim, doğduğum yer benim inancımı belirleyemez. Doğduğum yer benim Allah'la ilişkimi belirleyemez. Doğduğum din dediğim şey beni kurtaramaz. Sırf doğduğum için olduysam. Amerika'da doğup da Hristiyan'ın diyen hiç kimse gerçekten iman etmediyse kurtulmayacak. Aynı şekilde Türkiye'de doğup Müslümanım diyen hiç kimsenin de gerçekten kurtulacağına inanmıyorum. Önemli olan samimi bir şekilde Yaratan'a yaklaşmak, ondan korkmak, onun buyruklarını yerine getirmek ve anlamak için çaba göstermek. Tanrı'nın gücü çünkü bize bunu verecek. Tanrı diyor ki, geleceği ben inşa edeceğim. Tanrı kutsal ruhuyla öğrencileri mühürlediğinde tam olarak bunu söylüyor. Bunu ruhu yaşamlarını üzerlerine dökerek yapıyor. Ve bir anlamda diyor ki, bana güvenin. O zaman öğrencilerinin güvenlerini görüyoruz. İsa Mesih, değerli kardeşler, ulusların kurtarıcısı olarak bu dünyaya geldi. Ve kurtulmak için sadece tövbe edip onu takip etmemiz gerektiğini söyledi. Ona iman edenler vaat ettiği kutsal ruhu alacak ve bu değişimin içerisine girecek. Dünyadaki mücadelelerinde günah karşısında uyanık bir şekilde durabilecek, cesur bir şekilde ona tanıklık etme fırsatı yaşayabilecek. İlk Pentekost'ta Petrus'un mesajı neydi? Tövbe edin. Tövbe edin. Hristiyan olsak ya da olmasak, Tanrı'nın mesajı nettir? Tövbe edin. Tövbe ne demektir? Yönünüzü çevirin. Gittiğiniz yol yol değilse yönünüzü çevirin. Gittiğiniz yol Tanrı'ya doğru ilerlemiyorsa yolunuzu çevirin. Şimdi Tanrı'dan başka her şeyden yüz çevirmemizin zamanıdır. Şimdi Yaratan'dan başka her şeyin tersine gitmemizin zamanıdır. Ve şimdi Tanrı'yı arama, Tanrı'nın yaşamını alma zamanıdır. Çünkü yarın çok geç olabilir. Bugün olmaz demeyin, yarın yaşayacağınızı bilmiyorsunuz. Ve o yüzden o zaman Rabbin huzuruna çıktığımızda, kusura bakmayın ama ben şuna inanmıyorum. Allah'ım sen beni Türkiye'ye gönderdin, ben böyle doğdum, böyle inandım. Bence yanlış cevap. Akıl da verdi bize. Aynı şey Amerika'da, Almanya'da, farklı yerlerde doğan insanlar için de geçerli. Ben burada doğdum diye bir avantajım da yok, dezavantajım da yok. Rabbi tanımak için ne kadar gayretliyim. Allah'ı hoşnut etmek için ne kadar istekliyim. Güveni yalnızca İsa Mesih'te açıklanan, Tanrı'ya bağlayan kişi, ona bağlanan birey, ona bağlanan kilise, ona bağlanan toplum veya dünya değerli dostum, amacını ve umudunu yeniden bulacak. Başka hiçbir şey bize amacımızı ve umudumuzu vermeyecek, veremeyecek. Bu amaç her şeyi istiyor. Çünkü İsa dedi ki ardından gelen her şeyi inkar etsin. Kendi canından bile vazgeçsin. Bu demek değil ki hani intihar bombacısı olalım, gidelim kendimize asalım keselim. Kendi egomuzun, kendi benliğimizin, kendi isteklerimizin dışında gerçekten Tanrı'yı neyin hoşnut ettiğini arayan bir yaşama söz vermemiz gerekiyor. Belki bazı şeyler benim hoşuma gitmeyecek. Belki bazı duyduğum şeyler benim inandıklarıma ters düşecek. Benim hayatıma, benim felsefeme, benim düşünceme. Ama Tanrı istiyorsa, Tanrı diyor ki kendini inkar et ve ardından gel. Vereceğimiz cevap şudur, ya onu Tanrı olarak kabul edeceğiz ya da diyeceğiz ki yok ben bunu kabul edemem. O zaman da kendimizi Tanrı olarak kabul etmiş olacağız. Ve unutmayın Mesih'ten başka hiçbir Tanrı bizi kurtaramayacak, kendi egomuz dahil. İsa'nın bize bu yaşamı vermesi her şeyine mal oldu. O yüzden bizden her şeyi istemesi çok da büyük bir şey değil, unutmayın. Biz ise seviyoruz. Çünkü önce o bizi sevdi ve oğlunu günahları bağışlatan kurban olarak bu dünyaya gönderdi. Karanlıkta ışık arayan bir dünya için kardeşler çağrımız nettir. Tanrı'nın halkı olmak, onu izlemek, onun sözünü yaymak, tanıkları olmak. Hayal edebileceğimizden daha bol bir yaşama o zaman dahil oluyoruz. O zaman Tanrı bizi gerçekten değiştiriyor. O yüzden bugün bunları düşünürken lütfen hafta boyunca da Tanrı'nın sözüne ne kadar boyun eğdiğimizi düşünelim. Tövbe içeren bir yaşamı yaşadığımızı düşünelim. Ve Rabbin neyin hoşnut ettiğini kutsal yazılarında dediği gibi ayırt etmeye devam edelim.